Sevgili kardeşler, hepinize esenlikler. Sevgili misafirlerimiz, ilk defa geldiyseniz siz de hoş geldiniz. Antalya İncil Kilisesi'nde bir pazar ibadetinde yine bir aradayız. Ben uzun süredir zannedersem gelemiyordum Konya altına. Kale içi ve dağaradan fırsat olmuyor. Ama mezmur serisi yapıyorum bildiğiniz üzere. Buraya geldikçe de mezmurlardan paylaşıyorum. Bugün de bültenlerinize bakarsanız 91. mezmura birlikte bakacağız. Geçen hafta kale içinde olanlar bu hafta yeniden bunu dinleyecek. Çünkü burada kale içinden kişiler görüyorum. Yani bu mezmur tehditlerle dolu zamanlarla ilgili konuşuyor. Tehditler, sıkıntılar, zorluklar ve bunlara da verilmiş bir cevaptır aslında. Neden böyle bir mezmur var kutsal kitabımızın içerisinde? Çünkü hayatta tehditler var. Hayatta zorluklar var, değil mi? Hayatta sıkıntılar var ve bunlar gerçektir. Bu zorluklar, bu tehditler gerçektir, yaşıyoruz. Ve bu dünyada güvenli bir yer değil maalesef. Yani haberleri açıyoruz. Bir saldırı haberi, bir hastalık haberi, bir kriz haberi, bir ölüm haberi. İnsan hayatı maalesef sürekli bir tehdit içerisinde. Sürekli bir zorluk içerisinde. Daha geçen hafta bile gördük maalesef okul saldırılarında. Birçok ufaklık, küçük can hayatını kaybetti. Bazıları yaralandı. Yani tehlike kol geziyor dünyada. Değil mi? Sürekli bir tehlike içerisinde. Ve belki de dünya hiç güvenli bir yermiş gibi gelmiyor bize. Aslında bu yeni bir şey değil. Biz bazen zannediyoruz ki bu zorluklar, bu tehditler, bu sıkıntılar yeni bir şeydir. Ama bu yeni bir şey değil. Çünkü önceden beri hastalıklar vardı. Önceden beri krizler vardı. Önceden beri salgınlar vardı. Önceden beri bu dünyada kayıplar yaşanıyordu. Ve bunun sebebi ta ki insanın Adem'den düşüşünden başlıyor, değil mi? Adem'den düşüşten beri bu sorunlar dünyada var. Adem bahçesindeki yerimizi kaybettiğimizden beri, Tanrı'nın huzurundan kovulduğumuzdan beri. Ve böyle zamanlarda genelde böyle bir dünyada nasıl yaşarız diye düşünmeye başlıyoruz. Yani bedenimiz çelik değil ki korkmayalım, değil mi? Öyle her şeyi savurabilirim. Ya da hastalıklara karşı olağanüstü bir bağışıklık sistemimiz yok. Her an çökebilir, herhangi bir hastalık karşısında. Ölüm gerçektir. Sevdiklerimizi kaybediyoruz, dostlarımızı kaybediyoruz, aile üyelerimizi kaybediyoruz. Ve kimse ölümsüz de değil. Hiçbirimizin yarını garanti değil. Yani hiçbirimiz yarına çıkacak mıyız, o da belli değil. Yani ne güzel bir pazar geldik burada, ilahiler söyledik. Özgür, sen de çok ruhumuzu açan şeyler söyleyeceksin. Ama bütün bu şeyler hayatın gerçekleri, yaşıyoruz. Yani gün ve gün yaşıyoruz. Genellikle birkaç tepki türü var. Yani onlara geçeceğiz ama derinlerde hep güvende miyiz sorusu var hepimizde. Güvende miyiz? Çocuklarımız güvende mi? Yani gelecekte güvende olacaklar mı? Nasıl bir gelecek verebiliriz? Nasıl bir gelecek bekliyor onları, değil mi? Hepimizin kaygıları var. Hepimizin zorlukları var. Hepimizin sıkıntıları var. Ama bence sormamız gereken daha derin bir soru var bugün. Güvende olduğumu düşündüğüm şey beni gerçekten korur mu? Bana güvende hissettiren şey. Sağlığınız mı? Bir raporla değişir o. Gidersiniz bir kontrole girersiniz. Doktor acı bir gerçek söyler, bir bulguya rastlar. Değişir, sağlık güven değildir. Para, bir krize erir para. Çok zenginiz zannedebilirsiniz. Her şeyimiz var zannedebiliriz. Ha yok, o ayrı bir konu da, hadi diyelim var. Ama bir krize erir, değil mi? Planlar, güçlü planlarım var. Beni güvende tutan ama bir gecede yıkılabilir. O planlar da ortadan kaybolabilir. Biz güvenli bir hayat istiyoruz ama Kutsal kitap bize başka bir şey sunuyor. Güvenli bir hayat değil, güvenilir bir Tanrı. Güvenilir bir Tanrı sunuyor bize. Güvenebileceğimiz, son güne dek bizi güvende tutabilecek, son güne dek bizi koruyabilecek, son güne dek bizi emin yerlerde tutabilecek bir kişiden bahsediyor. Genellikle zannedersem hayatta krizlerle karşılaştığımızda genelde üç tür tepki veririz. Birincisi ya gerçeklikten kaçarız, yani hayal dünyalarında yaşarız. Ya gözlerimizi her şeye kapatırız, yani ben hiçbir şey umursamak istemiyorum, hiçbir şey de görmek de istemiyorum. Moralimi de bozmak da istemiyorum. Ya da bir sığınakta yaşarız. Kimileri gerçekten sığınaklar inşa ediyor kendilerine. Kimileri farklı değerlerin ya da korunakların içinde kendilerine güvenli bir alan oluşturuyor ve ona sığınak diyoruz. Ve 91. mezmur tam olarak buna cevap veriyor. Ve harika bir cevap veriyor bana kalırsa. Ama biraz farklı şekilde. Şöyle söylüyor, açmak isterseniz 91. mezmur. Yüceler yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağım, kalemdir derim Rab için. Tanrımdır, ona güvenirim. Çünkü o seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır. Seni kanatlarının altına alır. Onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın, siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan. Ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, ne de öğleyin yok eden kırgından. Yanında 1000 kişi, sağında 10.000 kişi kırılsa bile sana dokunmaz. Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek, kötülerin cezasını göreceksin. Sen Rabbi kendine sığınak, yüceler yücesini konut edindiğin için başına kötülük gelmeyecek. Çadırına felaket yaklaşmayacak. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, ayağın bir taşa çarpmasın diye. Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin. Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin. Beni sevdiği için onu kurtaracağım diyor Rab. Beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım. Bana seslenince onu yanıtlayacağım. Sıkıntıda onun yanında olacağım. Kurtarıp yücelteceğim onu. Onu uzun ömürle doyuracak. Ona kurtarışımı göstereceğim. Amin. Rab'in sözü böyle diyor. Ne kadar güzel bir mezmur. Ama Tanrı'yı tanımayan birisi bunu okuduğunda ne düşünür? Bazen onu düşünüyorum. Yani bu mezmur, genelde biliyorsunuz mezmurlarda birisi yazmışsa o mezmuru, kimin yazdığını az çok biliriz. Mesela bundan bir önceki mezmur, 90. mezmur, Tanrı adamı Musa'nın duası diyor. Veya 22. mezmur, Davut'un mezmuru. İşte 78. mezmur, 77. mezmur, Asaf'ın mezmuru, 89. mezmur, Eytan'ın maskili. Ama 91. mezmurla ilgili yazar yok. Yani kim olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ve bana kalırsa Tanrı sanki bilerek bilmemizi istemedi. Neden? Çünkü bunu okurken dua ediyordum. Ya gerçekten bu mezmur neyle ilgili? Özel spesifik olaylar üzerine bazı ayetler görüyoruz. Özellikle mezmurlar kitabında. Bazı ayetler var ki olaylar üzerinde dualardır, ezgilerdir, insanları cesaretlendirip harekete geçirmek içindir. Ama bu mezmurda özel bir olay görmüyoruz. Çünkü bize sunduğu çerçeve sanki çok genel. Evrenle, kötülükle, iyilikle, güvensizlikle ve Tanrı'yla ilgili. O yüzden spesifik bir olaya bağlamıyor, genel bir şeye bağlıyor. Ve burada daha çok yüce Tanrı'yla bizim güvensizliğimiz ya da güvendiğimiz eksik şeylerin kıyaslamasını görüyoruz. O yüzden sanki çok daha geniş bir perspektifi ele alıyor. Ama daha ilk iki ayette burada güçlü sığınan temelleri gördüğünüz üzere Tanrı'nın isimleri, Tanrı'nın nitelikleri yazıyor. Yani tehditler gerçektir ama tehditler kadar gerçek olan güçlü bir sığınak da gerçektir bu hayatta. Bu dünyada Tanrı'yı tanıyanlar için en azından. Tanrı'yı tanımayanlar için tehditler dışında bir sığınak yoktur. Ama bizim bugün bahsettiğimiz sığınak güçlüdür, kişiseldir, sadıktır, adildir ve onun adı Tanrı'dır. Tanrı'nın kendisi o sığınaktır. Birinci ayette diyor ki, yüceler yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. Ne kadar güzel bir şeyle başlıyor. Ve devamında, o benim sığınağım kalemdir derim Rab için. Tanrımdır, ona güvenirim. Bu yüceler yücesi, her şeye gücü yeten Rab, yaratıcı. Aslında ilk iki ayette dört özel isim kullanıyor. Kutsal yazılarımızda Türkçe çeviride çok %100 anlaşılır değil bu ifadeler. Ama mesela büyük harflerle Rab yazıyorsa o Yahve'dir. Ya da her şeye gücü yeten diyorsa o Elohim'dir, her şeyin yaratıcısı. Bunun gibi dört özel isim geçiyor bugün burada gördüğünüz Elyon, Shaddai, Yahve ve Elohim. Tanrı'nın gücünü görmemizi istiyor mezmur yazarı. Mutlak üstün olan Rab'i gösteriyor bize mezmur yazarı. Çünkü en yüce olan ne demektir kardeşler? Ondan yukarıda kimse yok. Üzerinde hiç kimsenin olmadığı kişi, üzerinde hiç kimsenin olmadığı yaratan, her şeye gücü yeten Shaddai, gücü sınırsızdır ve her şey ona bağlıdır. Her şeye gücü yeten Yahve neden önemlidir? Çünkü Yahve Mısır'dan çıkış 3.14'te, dün Isparta'daydık, orada da biraz inceledik onu. Tanrı'nın antlaşma ismidir. Sadakati kendisine bağlıdır Tanrı'nın. Ve kendisi ben Yahve'yim, o odur, ben benim, ben olanım diyendir. Böyle tanıttı kendisini antlaşma ismi olarak. Ve Elohim, yaratan Tanrı değil mi? Her şeyin yaratıcısı ve hakimi. Bu isimler rastgele mi sıralanmış mezmurda? Zannetmiyorum. Niye? Çünkü ilk başta bunu görmemizi istiyor ki sonra o büyük sıkıntılar içerisinde nereye bakacağımızı bilelim diye. Nereye bakacağımızı hatırlayalım diye. Çünkü buradaki sıkıntılar bu hayatta hepimiz için çok gerçektir. Zorluklar bu hayatta hepimiz için çok gerçektir. Ölüm hepimiz için çok gerçektir. Buradaki en kritik kelime ama oturandır. Yani bu slaytta geçebiliriz. Geçici bir ziyaretten bahsetmiyor, kalıcı bir ikametten bahsediyor. Geçici bir yer değil. Burada yüceler yücesinin barınağında oturan, ikame eden kişiden bahsediyor. Her şeye gücü yetenin gölgesinde öylesi barınır. Geçici bir, öyle gideyim ziyaret edeyim denilen için değil, ikamet eden için Tanrı konuşuyor. Tanrı'yı çoğu zaman biz ne yapıyoruz? Acil servis gibi kullanıyoruz. Hani bir şey var ya birçok yerde, acil durumda kırın, çekiç almak için. Tanrı'yı öyle kullanıyoruz. Acil durumda gidip bir şey almak için, bir dua etmek için, bir işimizi çözsün, işimiz görülsün de sonra dönüp kendi hayatımıza bakalım. Evimiz gibi değil, ikamet ettiğimiz yer gibi değil, geçici bir yer, ziyaret ettiğimiz bir yer, acil durumdaki noktalar gibi görüyoruz. Zor zamanlar geliyor, Tanrı'ya gidiyoruz. Ama fırtına geçtiğinde ondan geriye dönüyoruz değil mi? Yani ziyaretçi yaklaşımı zor zaman geldiğinde fırtına gider ve fırtına geçince terk eder. Ama orada oturan sakin, o konutun sakini, o konutta ikamet eden kişi orada kalır, orada yaşar, orayı mesken edinir. Bir sonraki slide'da daha güzel bir, yani öncesine geçelim, az sonra geleceğiz onaya. O şeyi göstereceğim. Yani mezmur diyor ki orada kal. Geçici bir yer olarak kullanma orayı. Orada ikamet et, orada yaşa. Sadece kaçtığın yer olmasın orası. Tanrı sadece kaçtığımız, sadece zor zamanlarda koştuğumuz, sonra her şey geçince geri çıkıp geldiğimiz yer olmasın diyor. Tanrı çünkü geçici sığınak değildir. Kalıcı konuttur. kalıcı meskendir, kalıcı sığınaktır. Ve bu mezmurda da sığınak bir yer değil, bir kişidir. Biz genellikle bir yer ararız ama mezmur diyor ki bir kişiye gideceksiniz sığınmak için. Tanrı'nın kendisi sığınaktır. Bazen ne diyoruz? Gölge gibi, kabus gibi üzerimize çöktü diyoruz değil mi? Olumsuz şeyler. Ekonomik sıkıntılar, ekonomik sıkıntıların gölgesinde miyiz? Hastalığın gölgesinde miyiz? Krizlerin gölgesinde miyiz? Gelecek korkusu mu bize gölge salıyor? Yoksa Tanrı mı? Yoksa Tanrı'nın gölgesi yeter mi? Hani çok güçlü kişiler için bu ifadeyi kullanıyoruz değil mi? Gölgesi yeter. Tanrı'nın gölgesi yeter kardeşler. Bu hayattaki her zorlukta, bu hayattaki her krizde, bu hayattaki her sıkıntıda Tanrı'nın gölgesi yeter. Bu soru neden önemli? Çünkü sığınağımız hayatımızın yönünü belirler. Sığındığımız şeyler hayatımızın yönünü tayin eder. Bizi yönlendirir. Duvarlar değil, kapılar değil. Tanrı'nın kendisi diyor ki ben sizin sığınağınızım. Sana ne kadar güzel bir vaat, ne kadar güzel bir güven. Ve diyor ki seni kanatlarının altına alır. Onların altına sığınırsın değil mi? Burada bir kuş şefkatinden bahsediyor. Onun sadakati senin kalkanın, siperin olur. Metnimiz ne yapıyor? Mezmurcu ne yapıyor? Güçlü bir savaşçı değil, savunmasız bir kuş yavrusu gibi bizi tasvir ediyor. Gerçekten hiçbirimiz güçlü değiliz ki. Ne zannediyoruz gücümüzü? Yani bir söz var, ara sıra kullanıyorum, kusura bakmayın. Kurt kocayınca diyor, itin maskarası olur. Biz ne zannediyoruz, kocamayacak mıyız? O zayıf gördüğümüz kişilerin maskarası olduğumuz bir gün gelmeyecek mi? O gücümüzü, o heybetimizi kaybetmeyecek miyiz? Kaybedeceğiz hepimiz. Ama Tanrı ne yapıyor? O şefkati ve aynı zamanda da bir savaşçı gibi gücü de kendisinde barındırıyor. Ve bize de öyle yaklaşıyor. Hem bir anne şefkati hem de güçlü bir savaşçı korumasıyla, hem sıcaklıkla hem savunmayla, hem merhametle hem kudretle bu mezmurda bize yaklaşıyor. Doğrudur, tuzaklar var bu hayatta. Doğrudur, hastalıklar var bu hayatta. Doğrudur, karanlık çok kaçınılmazdır bu hayatta. Ama Tanrı'nın kanatları da var. Hatırlayın İsa Yeruşalim'e girdiğinde ne için ağladı? Kaç kez tavuğun kanatları altına alıp yavrularını korumak istemesi gibi sizi kanatlarımın altına almak istedim ama siz istemediniz dedi. Kaç kez İsa onlara sığınak olmak istedi. Kaç kez İsa onları korumak istedi. Kaç kez onların üzerini örtmek istedi. Ama onlar istemediler. Biz her paraya güvendiğimizde, her sağlığa güvendiğimizde, her gücümüze güvendiğimizde aslında aynı şeyi yapmıyor muyuz? Tanrı bize sığınak olmak istiyor. Tanrı bizi kanatlarının altına almak istiyor. Ama biz istememiş olmuyor muyuz sizce? Sanki biz de öyle oluyoruz. Sanki biz de aynı duruma düşmüş oluyoruz. Charles Spurgeon diyor ki ruh olan Tanrı ruhsal kötülüklerden korur, koruyabilir. Başka da hiçbir şey koruyamaz bizi ruhsal kötülüklerden. 7-10 ayetlerine geldiğimizde ilginç bir şey görüyoruz. Biraz zor bir şey bence. Yani o yüzden dedim imanlı olmayan birisi okursa belki der ki ya buna inanıyor musunuz? Yani böyle olacak mı? Ya da bazen imanlılar bile yanlış kullanabiliyor bu ayetleri. Orada ne söylüyor? Çünkü yanında 1000 kişi, sağında 10.000 kişi kırılsa bile kötülük sana dokunmaz. Yani burada net bir korunmadan bahsediyor. Ama biz biliyoruz ki imanlılar hastalanır. İmanlılar ölür. İmanlılar acı çeker. Bazı yanlış öğretiler var bu tarz şeyleri kullanarak. İmanlı hastalanmaz asla. Ya da imanlı hiçbir zaman acı çeker. İmansızdır o zaman. Yani imanı zayıftır o zaman bunları yaşıyorsa. Bu yanlış görüşler bazı kutsal kitap ayetlerinin yanlış anlaşılmasından çıkıyor. Ama kutsal kitap hiçbir şey olmayacak demiyor 91. mezmurda. Tanrı'nın amacı dışında hiçbir şey olmayacak diyor. O zaman başımıza gelen acılar, başımıza gelen hastalıklar Tanrı'nın amacına hizmet edebilir mi? Esas sormamız gereken soru o. Yani bizim başımıza bir şey gelmeyecek ya Rab diye haykırmak yerine, Rab bununla seni nasıl yüceltmeliyim? Rab bu senin amacına nasıl hizmet eder ya da nasıl hizmet etmeli diye düşünürsek bir şeyler değişiyor. Çünkü bu hiçbir zarar görmeyeceksiniz anlamında değil, Tanrı'nın amacına hizmet edecek anlamına gelebilir. Neden söylüyorum bunu? Çünkü Romalılar 8. bölüm 28. ayette de dediği gibi Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Tanrı iyilik için etkindir. Her durumda, her durumda diyor. Açlıkta da, toklukta da, acıda da, bollukta da, sıkıntıda da, zorlukta da, esenlikte de iyilik için etkindir. Ve hiçbir şey Tanrı'nın sevgisinden ayırmaya yetmez böyle bir kişiyi. 8. ayet kötülerin karşılığını göreceksin diyor. Ve burada onu görüyoruz. Acı geçicidir ancak adalet de kesindir. Tanrı acıyı çekmeyeceksiniz demiyor ama bir konuda garanti veriyor. Adalet kesindir. Ve İsa Mesih adaleti ve merhameti uluslara ulaştırmak için gelecek. Bu dünyadaki hiçbir sistem Tanrı'nın verebileceği merhameti ve adaleti sağlayamaz. Bu dünyadaki hiçbir sistem o kadar muazzam bir adalet sunamaz bizlere. Hepsi mutlaka adaletsiz olacak. Hepsi mutlaka güçlüyü kayıracak. Hepsi mutlaka kendi çıkarlarını ya da kendi çevrelerini koruyacak. Buna Hristiyanlar bile mutlak güç sahibi olsa dahi aynı şeyi yaşayacak demek gerçekten. Hristiyanlar da çünkü insandır. Hristiyanlar da kötülüğe meyillidir. Hristiyanlar da yanlışlar yapar. O yüzden ütopya düşünmeyelim. Mesih geldiğinde gerçek yerine gelecek. Mesih geldiğinde o krallık tam olacak. Mesih geldiğinde o adalet sağlanacak. Yani şu an boşluk olabilir. Şu an zorluk olabilir. Şu an görmediğimiz yerler olabilir. Hikayede boşluklar olabilir. Hikayeyi göremiyor olabiliriz, mistik şeyler yaşıyor olabiliriz, anlam veremiyor olabiliriz. Ama nihayetinde son adalet Tanrı tarafından sağlanacak ve o zaman ha diye bazı şeyleri anladığımızı fark edeceğiz aslında. Acı geçicidir ama adalet kesindir. 11-12 ayetlerine geldiğimizde burada özellikle iman ne değildir onu görüyoruz. Neden? Çünkü bu aynı zamanda şeytanın kullandığı mezmur ayetlerinden birisi. Tanrı meleklerine buyruk verecek. Değil mi? Diyor ki gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Bir gerçek var. Tanrı'nın görünmez bir ordusu var. Görünmez melekler ordusuna sahiptir. Hayatımızda yaşadığımız şeylerde görmediğimiz o ordular var. Nereden biliyoruz? 2. Krallar 6. bölümde Elişa halkı düşman tarafından kuşatılmışken Elişa'nın uşağı diyordu ki eyvah efendim biz bittik. Artık Tanrı da bizi kurtaramaz çünkü çok büyük bir ordu var dışarıda. İşimiz bitti bu gece. Ama Elişa ne yaptı? Dua etti, ya Rab dedi, uşağımın gözlerini aç görsün. Uşağı dışarıya çıktığında gördü ki dağlar, tepeler Rab'in meleklerinin ordusuyla dolu. O orduyu Elişa dua ettikten sonra gözleri açıldığında gördü. Görünmeyen bir ordu etraflarını kuşatmıştı. Görünmeyen bir ordu onlara ordugah olmuştu. O yüzden unutmayalım, Tanrı işin içindeyse gerçek göründüğünden çok daha fazlasıdır. Sadece gördüklerimiz değildir. Çok daha fazlası vardır orada. Bu ruhsal hayatımızda da, kişisel hayatlarımızda da geçerli. Ve şeytan bu mezmuru kullanmıştır ama çarpıtarak kullanmıştır. Değil mi? Hatırlarsanız İsa'ya ne dedi? Kendini at, Tanrı seni kurtarsın. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek bu mezmurda dediği gibi. Ayağın bir taşa çarpmasın diye. İsa bunu reddetti. Neden? Çünkü Tanrı'yı test etmek, Tanrı'yı denemek iman değildir. Şeytan bir anlamda diyor ki, bu dünya da sanki onu söylüyor bize. Risk al, Tanrı seni korur. Ama Mesih tam farklı bir şey söylüyor. Tanrı'ya güvenerek yaşa. Tanrı'yı sınama. İmanın anlamı risk al, Tanrı seni korur demek değil. Tanrı'ya güvenerek yaşa demektir. İsa, Tanrı'nın Rabbi sınamayacaksın diye bu yüzden söylemiştir. Peki İsa dedik. İsa birçok şey bahsetti. İsa bu mezmurdan alıntı yaptı. İsa bu mezmurdan cevaplar verdi. Ve bu mezmuru da tam olarak kim yaşadı? Aslında İsa'nın kendisi. Hiçbir insan mükemmel yaşayamaz. Ama İsa yaşadı. Fakat onda da sanki bir sorun oldu. Nasıl bir sorun? Bize göre, bizim bakış açımızdan sanki bir sorun vardı. Mezmur korunacaksın diyor. Mezmur kurtulacaksın diyor. Ama İsa biliyoruz ki Getsemani bahçesinde korku yaşadı. İsa çarmıhta terk edilişi yaşadı. İsa ölümü tattı. Gece korkusu Getsemani'deydi. Gündüz okları çarmıhtaydı belki de. Ve ölüm gerçekleşti değil mi? İsa korunmadı, tam tersine terk edildi. Bu mezmur bir şey söylüyordu. Hani terk edilmeyecekti? Hani korunacaktı? Farklı şeyler mi anlatıyor? Neden peki? İsa 91. mezmuru yaşadı. Ama aynı zamanda 22. mezmuru da deneyimledi. 22. mezmuru da tattı. Sen korunabilesin diye o terk edildi. Biz korunabilelim diye İsa terk edildi. Biz sığınak bulabilelim diye o dışarıda kaldı. Ve bir değiş tokuş gerçekleşti. İsa Mesih bizim olmamız gereken yere geçti. Ve biz onun olması gereken yere geçtik. Bu mezmur da böylece yerine geldi. Birçok şeyde olduğu gibi, eski ahitte, yasada, mezmurlarda, peygamberliklerde İsa ile ilgili yazılanlar bu şekilde yerine geldi. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin dediğinde biz bir terk ediliş yaşamayalım diye o acıyı yaşadı aslında. Ve 13. ayete geçtiğimizde onunla ilgili bir haber veriyor. Nedir o haber? Aslanı kobranın üzerine basıp geçeceksin, genç aslanı yılanı çiğneyeceksin. Yine tarih içerisinde birçok Hristiyan kardeşimiz sağ olsun bu mezmuru yanlış anlayarak çok güzel kullandı. Gidip yılanları aldı, ısırttı falan kendini. Varsa denemek isteyen davet ediyorum. Ama bu kutsal kitabın güvenilmez olduğunu göstermiyor. Bizim yanlış anladığımızı ve bizim Rab'i test ettiğimizi gösteriyor. Ama burada literal olarak yazan şey, bazı göndermeler de yapıyordu. Düşman biliyoruz ki yılandır. O eski yılan der vahiy bölümünde, şeytan, iblis. Ve kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor der yeni ahit. Ama Mesih ne yaptı? Onları çarmıhta ezdi değil mi? Yılanın başını ezen kişi Rab'in kendisiydi, Mesih'in kendisiydi. Dolayısıyla Mesih'in hayatına baktığımızda bu mezmurun nasıl gerçekleştiğini ve bize nasıl bir güvenlik verdiğini görüyoruz. Biz sadece hayatta kalmıyoruz, Mesih'te de galip gelenler oluyoruz. Galip gelmiş, zafer kazanılmış bir hayatı yaşamış oluyoruz. Yani gençlerle konuşuyordum geçen hafta, vahiy bölümü, abi çok karışık, evet karışık. Ama diyorum ki vahiy bölümünü anlamak çok basit. Ne anlamda basit? İsa zafer kazanacak. İsa zaferi kazandı. Vahiy bölümü sadece bunu anlatıyor bize. Nihayetinde emin olabiliriz ki kazanılmış bir savaşın içerisindeyiz. O yüzden korkmamıza gerek yok. Savaş zaten kazanılmış. Peki hayat kontrolümüzün dışına çıktığında bizi hayatta tutan şey nedir? Tanrı ile ilişkimiz. Mesih'e sarılmamız, hayatımızı onun ellerine bırakmamız. Çünkü yine garanti veriyorum, hayat kontrolünüzün dışına çokça çıkacak. Kontrol ettiğimizi zannediyoruz çünkü biz. Ama çokça kontrolümüzün dışına da çıkacak. Bu mezmurun nihai yorumu, bu yüzden Mesih'in kendisindedir değerli kardeşler. İsa Tanrı'ya mükemmel bir şekilde güvendi ama yine de acı çekti çünkü biz acı çekmeyelim diye. Biz sonsuz yaşama kavuşalım diye. O yüzden Charles Spurgeon'un dediğini anlamak değerlidir bence. İmanlı için kötülük bile aslında gizlenmiş bir iyilik olabilir. Bizim kötü zannettiğimiz şeyler bile Tanrı'nın iyi amacına hizmet edebilir. O yüzden zor anlarda yanında güçlü biri varsa, eğer rahat edeceksen bil ki o Tanrı'nın kendisidir. Onu mesken edinin, onu konut edinin. Ve 14-16 ayetlerine geçtiğimizde artık son ayetlerde bir döngü var. Orada da Tanrı'nın vaatleridir bunlar. Tanrı diyor ki kurtarırım, korurum, cevap veririm, yanında olurum, kurtarırım, onurlandırırım, doyururum, kurtarışımı gösteririm. Muazzam vaatlerde bulunuyor Tanrı. Kendi kulları için. Peki neden bunu yapıyor? Beni sevdiği için. Beni sevdiği için onu kurtaracağım diyor Rab. Beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım. Bana seslenince onu yanıtlayacağım. Sıkıntıda onun yanında olacağım. Kurtarıp yücelteceğim onu. Onu uzun ömürle doyuracak. Ona kurtarışımı göstereceğim. Evet. Onu sevdiğimiz için ama aynı zamanda kutsal yazılar diyor ki biz size seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı'nın bizi sevdiğini şununla anlıyoruz. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. O yüzden biz seviyoruz. Çünkü önce o bizi sevdi. O yüzden şunu söylemek istiyorum kapatırken. İman bir performans sergileme arenası değil. Ben daha çok hizmet ederim. Ben daha çok ekmek getiririm. Ben daha çok çocuk bakarım. Ben daha çok sandalye toplarım. Ben daha çok insana yardım ederim. Ben daha çok insana müjdeyi paylaşırım. Ben daha güzel vaaz veririm. Ben daha güzel slide hazırlarım. Ben daha güzel bilmem ne yaparım. Bu imanımızı arttırmıyor. Performansa dayalı bir iman da beklemiyor Tanrı bizden. Hizmet edelim çok değerlidir. Ama en başta iman edelim ve imanla Tanrı'ya sarılalım. En başta imanla ona tutunmayı, bunun değerini bilelim. İman, o yüzden diyorum ki performans sergileme arenası değil. Ve bu mezmura baktığımızda, bu mezmur hayat kolay olacak demiyor. Ama sizi garanti ediyorum, asla yalnız olmayacaksınız. Bunu söylüyor. Peki bizi yine güvende hissettiriyor? Sağlık mı? Para mı? Güç mü? Kontrol mü? Bilin ki bunların hiçbiri sizi ölümden kurtarmayacak. Hiçbiri bu hayatın son günü geldiğinde bize yetmeyecek. Hiçbiri bizi güvende tutmayacak. En güvenli yer, değerli kardeşler, sorunların olmadığı yer değil, Tanrı'nın olduğu yerdir. Sorunlar olacak, sıkıntılar olacak, zorluklar olacak. Ama Tanrı oradaysa o yer güvenlidir. Tanrı'ya en yakın olduğumuz yerde, emin olun çoğu zaman hayatın en karanlık yeridir. Ama bilin ki orada da yalnız değilsiniz. O karanlık yerde de Tanrı sizinledir. O yüzden Mesih'te kayıplar kazanca dönüşür, hastalıklar şifaya dönüşür ve ölüm bile kazançtır. Neden? Çünkü artık ölüm yok edilen son düşmandır ve bizi Tanrı'ya ulaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Tanrı'ya ulaştırmak için bir hizmetkardır. O yüzden kapatırken şu soruyu da kapatmak istiyorum. Tanrı bize şunu söylüyor bu mezmur aracılığıyla. Sığınağa gelin. Ama sadece kaçmak için değil, orada yaşamak için gelin. Orada ikamet etmek için gelin. Ve orada kalmak için gelin.